Bilinç seviyemizi, bağlantımızın derinliğini ve yaratıcılığımızı sevgiyle gerçekleştirmeyi araştırdığımız La Mafia Lounge'da nefesten mindfulness'a, yapay zekadan blockchain'e geniş bir açıyla baktığımız konulara sohbetler eşliğinde yer veriyoruz. İstesek de istemesek de hepimiz rahat olduğumuz, alıştığımız alanın dışına çıktık. Ve şimdi burada yaşam sevgimizle üst varoluş şeklimize, üstel insanlığımıza adım atıyoruz. İnsanlığımızı derinleştirip, bakış açımızı genişleterek kendi gerçekliğimizi, işlerimizi, topluluklarımızı ve gezegenimizi yeniden yenide yaratma şansına sahibiz. Ve biz, La Mafia olarak bunun hepimizin bireysel sorumlu olduğuna inanıyoruz. Sevgi bizim doğamız ve bizler ancak sevgiyle gelişebiliriz. O zaman hadi gelin, birlikte yaptığımız her şeyin başlangıcına sevgiyi koyalım. Podcastlerimizde Türkiye ve dünya çapında yer alan La Mafia ile gerçekleştirdiğimiz sohbetler ışığında yeni dünyaya alan açalım. Hoş geldiniz.
Merhaba, ben Eda Çarmıklı ve bugün sevgili Hande Akın ile beraberim. Hande yaşam boyu öğrenmeye, öğrendiklerini ve deneyimlerini cömertçe paylaşmaya kendini adamış bir insan. Çalışmalarında bireysel gelişim için hümanist bir yaklaşım sergileyen Hande, kalbe dokunan, duyguları hissettiren, farkındalık yaratan konular üzerine konuşmaya kıymet veriyor. Bir iletişimci olarak insanı anlamanın ve anlaşılmanın önemini konuşmalarında yansıtırken, insanı keşfetmeyi ve insan yaşamını, ilişkilerini etkileyen dinamiklerle ilgili bilgilerini, deneyimlerini, öngörülerini paylaşmayı çok seviyor. Regresyon terapisi, aile konstelasyonu, EFT araçlarıyla psikoloji ilminden faydalanarak yaptığı danışmanlık ve koçluk deneyimiyle farkındalık geliştirmenin önemine inandığı için çalışmalarının sonunda bireylerin kendilerine dair bir keşif ve yaşamlarına dair yeni bir bakış açısı, bir çözümleme ile ayrılmalarını hedefliyor. Hande ile sohbetimizde aile konstelasyonu ve regresyon terapisinin ne olduğunu ve nasıl işlediğine dair örneklerle yer verdik. Yaşamı alabilmek başlığı altında annelerimiz ile doğum öncesinde kurduğumuz bağdan, duygularımızla ilişki yaşayabilmenin gerekliliklerine kadar geniş bir yelpazede sohbet ettik. Hande ve çalışmaları hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz handeakın.com'a bakabilirsiniz. Evet, Hande'cim hoş geldin.
Hoş bulduk.
Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğin için.
Ben teşekkür ediyorum. Evet. Ne kadar güzel ve böyle ilham dolu fikirleri hayata geçirmekte çok böyle hani hızlı, aktif ve tutarlı sürdürülebilir bir şeyi yakalamak bence büyük bir hediye. Ben sana hediyenden ötürü teşekkür ederim.
Ay, bunları duymak çok iyi geldi. Bana da yeteri kadar hızlı değilmişiz gibi geliyor bazen. Demek ki dışarıdan bayağı hızlı algılanıyor. Zaman kavramı iyice eridiği ve değiştiği için belki de yaşayan olarak onu tam net hissedemiyorum bazen. O yüzden çok iyi geldi ruhuma. Çok teşekkürler. Evet, podcastler çok kıymetli. Sizlerin sözlerini, yaşamdan geçtiğiniz yolculukları, neleri nasıl süzdünüz ve nasıl hayata geçiriyorsunuz? Onları duyurmak bana çok kıymetli geliyor. Ve de her podcastlerimizde sizlerden bir takım konuşmak istediğiniz konuları rica ediyorum ki onların üzerine dans edelim diye. Senden istediğimde de ilk başlık ben anlamakta zorlandım. O yüzden yani hayır, senden net orada ne ifade ettiğini duymaya ihtiyacı duydum. İlk onunla başlayalım istiyorum o yüzden. Yaşamı alabilmek demişsin. Nedir Hande Akın için yaşamı alabilmek?
Of, çok büyük bir soru biliyor musun? Çünkü kendime de bu soruyu soruyorum. Aslında hayatımızın belki de bir noktasına kadar yaşamı layık olduğumuz ve hak ettiğimiz şekilde hiç almıyoruz. Yani yaşamıyoruz. Yaşamadığımızın farkına biraz böyle sorgulamalarla başlıyoruz. Ya da başımıza bir şey gelmesi gerekebiliyor. Ama zor ve sert bir şey gelmesi gerekebiliyor. Gerekliliklerden bağımsız, o zor ve sert şeyleri yaşamadan yaşamı alabilmek için gerçekten farkındalığımızın açık, uyanık, gelişmiş olması çok kıymetli. Şimdi ben çok öğrenmeye meraklı bir tipim ve öğrenirken de her şeye böyle birazcık pozitif şüpheyle yaklaşıyorum. Ha, bu pozitif şüphe çok hoşuma gidiyor. Yani bu nasıl olur diye sorarken, evet mümkün olabilir diye böyle bir pozitif iyi niyet sergiliyorum. Çünkü öteki türlü negatif şüpheyle yaklaştığında enerjinin önünü kesebilirsin, bloke edebilirsin. Yaşamı almak demek, bu öğrenmeye meraklı olan Hande'nin biraz da aile konstelasyonu eğitim sürecinden gözlemleri damıttıklarıyla ilgili. Şimdi ben bu çalışmaları 12 yıldır bir fiil içinde giriyorum. Ben zamanının yerleşik bir merkezi varken de pek çok eğitmen orada bu çalışmaları yaptı. Ben kendi hayatımdaki dönüşümler için katıldım. Orada temelde çok net bir dinamik var. Anne. Şimdi anne kim? Bize yaşam veren. Evet, tabii ki baba da var. Yani bir kadın ve bir erkek bir araya geldiğinde, cinsel ilişkiye girdiğinde, anne baba olma isteği olsun ya da olmasın, o sorumluluğu aslında alıyor. Yani farkında değiller ama bilinçaltında sonuçta cinsel ilişki demek, anne baba sorumluluğunu alıyoruz demek. Belki gençlere burada böyle bir şey olur, tırnak içinde bir nasıl diyeyim, hani farkındalık olur. Şimdi bu sorumluluğu aldıktan sonra anne o veya bu sebepten yaşamı sonlandırma kararına sahip. Ya da doğacak olan her birey o geçen süreçte anne neler yaşadıysa, sinir sisteminde neler oluştuysa, o doğrultuda da o bebek dünyaya geliyor. Yani onun hücre hafızasında her şey kayıtlı. O yüzden de hani beden kayıt tutar diyoruz. Şimdi eğer biz o hamilelik süreci, doğum süreci, buralarda bir takım koşullara maruz kaldıysak, bir takım olayları hissettiysek, algıladıysak, ki bunların hepsi oluyor. Yani ben böyle seyli sağlı konuşuyorum ama bunlar oluyor. O zaman yaşamı almakla ilgili, layıkıyla ve hak ettiğimiz şekilde almakla ilgili kesintiye uğrayabiliyoruz. Bu bizim hayatımıza damgasını vurabiliyor. Bunun üstüne aldığımız öğretiler var. O öğretiler şeklinde zaten ben kimim sorusunu çok belki de geç soruyoruz. Ve ben kimim sorusunun cevabını bulmak bir ömür, bir büyük ömür yolculuk. Ama şunu yapabiliriz. O soruya cevabı bulmak çok daha böyle yoğun ve meşakkatli bir süreçken ben kim değilim, ne değilim sorusunu sorabiliriz.
En güzel başlangıç bence de o soru zaten.
Evet, ben kim değilim, ne değilim. Bu başlangıç bizim hayatla ilişkimizi de böyle masaya yatırıyor. İşte orada yaşamı alabilmek için öncelikle annemizin o bize yaşamı aktarırken, yani geçen gün bir arkadaşımla konuşuyordum, şöyle bir şey söyledi. O kadar hoşuma gitti ki. Dedim ki anne olmakla ilgili ne düşünüyorsun? Yaşamı aktarma heyecanım canlı dedi. Bu heyecan, bu canlılıkla aktarılan yaşamlar dört elle sarılıyor hayata ve onu daha doyumlu, daha keyifli yaşamak için sorumluluk alıyor. O yüzden yaşamı hani alabiliyor musun? Anneyle bağlantılı, onun yaşamdaki motivasyonlarıyla alakalı, bizim doğum hikayemizle alakalı, hamilelik süreciyle alakalı, sonra da tabii ki yaşananlarla alakalı. Biz eğer yaşamı layıkıyla alamıyorsak, yaşama hak etmediğimizi düşünüyorsak, dolanık olduğumuz duygular vardır. Ya bizi böyle farkında olmadığımız ani depresif tutumlar etkisi altına alıyor olabilir. Ya da yaşadığımız olaylar karşısında o psikolojik sağlamlığımızı koruyamayıp çok çabuk geri çekiliyor olabiliriz, uzaklaşıyor olabiliriz. Yaşamdan, insanlardan iyice izole oluyor olabiliriz. Yani o ana rahmindeki cenin haline dönme arzumuz, ihtiyacımız çok fazla olabilir. O zaman biz yaşamı gerçekten yaşamıyoruz. Rutinlerin içine sıkışıyoruz. Alışkanlıklarımız, bilinçaltımızdaki kodlamalar, konforlu alanlar yaratıyor. Yani yaşadığımız hayatı kendimizi değişimlere açarak, farklı deneyimlere çok açık tutarak, layıkıyla, hak ettiğimiz, hakkımız olan şekilde yaşayabiliyoruz. Şöyle bir dinamik var. Bu beni çok etkiledi işte bu konstelasyon eğitimlerinde gördüğümde. Ailemize sadakatimizden dolayı, aidiyet duygumuzdan dolayı onların travmalarının içinde kalabiliyoruz. Oraya dolanık kalabiliyoruz. Çünkü oradan çıkarsak dışlanacağımızı düşünüyoruz. Ama farkında bile değiliz bunun. Ya da yaşamı yaşamak, mutlu olmak, yani ben bunu hak etmiyorum gibi bir kalıp işliyor. İşte annem bu kadar üzgünken, işte annem hastayken uyduruyorum. Benim mutlu olmaya hakkım yok. Ya da annemin evliliği bu kadar kötü geçmişken, hani benim boyfriendimle, sevgilimle gerçekten keyifli, huzurlu, mutlu bir ilişki sürdürmem mümkün değil. Yani bunlar altta çalışan virüslü programlar. İşte o aidiyetle onların duygularını takip ediyoruz. Ya da onların işte yaşamsal döngülerini tekrar ediyoruz. İşte boşanmışsa boşanıyorsun. Ya da ne bileyim işte sürekli ayrıl barış, ayrıl barışsa oraya yaşıyorsun. Gerçi bunları ilişkilerde anlatacaktım ama şimdi...
Hepsi birbirine grif zaten, evet. Onu diyecektim, evet, yani. Evet. En primitif insani dürtü zaten bizler kabileler ve köylerde yaşamış varlıklar olarak vakti zamanında. Kabilenden atılmak en büyük ceza. Baktığın zaman yani izole edilmek ve atılmak kadar büyük bir ceza yok. Ve belki de dediğin o tercihen atılmamak, evet, üzere kendimizi, evet, feda etmeye başlıyoruz. Aynen. Yaşamın içerisinde.
Çok güzel söyledin, feda etmek. Yaşamdan kendimizi feda ediyoruz. Bir de bu gene konstelasyon eğitimiyle bende çok derinleşen ve zenginleşen bir konu oldu. Ağaç metaforu da bunu çok çok güzel anlatıyor bence. Yani evet, bir köklerimiz var ve bize yaşam o köklerden geldi. Ama biz o kökleri tanımıyoruz. Tabii. Çünkü zamanda ölüp gitmişler.
Ölmeseler bile. Ölmeseler bile. Yani bu yaşamın içinde o ana babanın çocuğu olsan bile çok nadir ailede nereden geçtiler dediğin gibi seninle yaptığımız çalışmalardan, evet, biliyorum. Nasıl tanıştılar, nasıl aşık oldular, ne gibi hayal kırıklıkları yaşadılar, evet, kaç tane düşük yaptılar ya da doğurdular, doğurmadılar gibi hikayeler. Bizim kültürümüzde ne yazık ki anne baba kendini tanrı olarak çocuğuna aksettirmek istediği için kırıldığı, döküldüğü noktaları vermekten birazcık itina ediyor. Onlardan, evet, uzaklaşıyor ve vermiyor. O noktada, evet, da bence kişinin, bireyin kendi yaşamındaki bazı şeylerin neden, nasıl olduğu ilişkisini aile konstelasyonunda yaşadığımız ilişkiyi normal yaşamda kuramıyor. Bir gel aile konstelasyonu nedir onu bir anlatalım. Çünkü herkes bilmiyor olabilir. Biz rahat rahat konuşuyoruz terimlerine şu anda ama nedir bu aile konstelasyonu? Nasıl bir süreçtir? Ne bekler insanları? Ki benim için en kıymetli dönüm noktalarından biridir yaptığım aile konstelasyonları.
Süper. Ya şimdi dediğim gibi işte bir 12 yıldır bu konu benim böyle hayatımda dönüyor. Ve şu anda da belki bu kadar çok odaklanmam ve derinlemesine idrak etmemin altında bu üniversitede yüksek lisansta proje olarak bu konuyu çalışıyorum. Yani Bert Hellinger aile dizimi ismiyle de Türkiye'de bilinen, aile sergisi olarak da ifade edilen ama benim eğitim aldığım hocamın kullanmayı tercih ettiği aile konstelasyonları çalışması. Şimdi Bert Hellinger'i ben okudukça Eda böyle dedim ki ne muazzam bir hayat ya, acayip bir hayat yani ve gerçekten kişi kendi yaşamında bir şeyi görüp dönüştürünce onu çok güzel aktarabiliyor ve insanlara büyük bir katkı sağlayabiliyor. O yüzden Bertellinger'i burada anmamız önemli. Bu kişi 5 yaşında karar veriyor, ben rahip olacağım, din adamı olacağım diye. Şimdi 5 yaşındaki kişinin hani gerçekten idrakında bilinç var mı, bilinçaltı mı, aile kökleri mi, bunların hiçbirini bilmiyoruz. 11 yaşında yatılı okula gidiyor, din okuluna. 16-17 yaşlarında savaş çıktığı için ayrılıyor ve eve geliyor. Ondan sonra Nazi karşıtı olduğu için de çok fazla böyle kapsanmıyor ve orduya yazılıyor. Belçika'da esir düşüyor, bir yıl esir kampında kalıyor, sonra oradan kaçıyor. Kaçış hikayesi de çok enteresan ama hani kitabı var böyle uzun bir yol diye. Orada meraklısı okuyabilir. Sonra kafaya koymuş ya din adamı olacağım diye. Çeşitli okullara gidiyor, yetiştiriliyor ve Güney Afrika'ya yollanıyor. Şimdi kadim bilgilerin ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Sen de dedin ya kabileyiz, hani kabilemizden dışlanmak istemiyoruz diye. Ve orada Zulu kabilesini gözlemliyor. Aynı zamanda grup dinamiğiyle tanışıyor. Çünkü başka bir koyu dini grup bu çalışmayı yapıyor. Ve 16-17 yıl misyoner olarak kaldığı Güney Afrika'da bu çalışmayı görünce Zulu kabilesindeki bu etkileşimi görünce kendi zaten rahip yetiştiren okullarda öğretmen pozisyonda aynı zamanda uygulamaya başlıyor ve anlatımı da değişiyor. Yani dersleri anlatımı da değişmeye başlıyor. İdeallerin önemli olduğunu düşünürken hayatta en önemli şeyin insan olduğunu kavramaya başlıyor. Çünkü insanın dinamikleri çok değişken ve çok zengin. Neticede 40 yaşında psikanalize başlıyor. Bu arada bu 16 yıllık Güney Afrika'daki süreçte bir tarikat üyesi. Ve tarikattan psikanaliz eğitimiyle çıkıyor. 40 küsür yaşında. Şimdi 40 yaşına kadar, Jung da öyle diyor zaten. Jung diyor ki danışan diyor 40 yaşından sonra, yani biriyle analize 40 yaşından sonra başladı. Demek ki biz belki de 40 yaşımıza kadar bir şeylerin içindeyiz ve neyin içinde olduğumuzun farkında bile değiliz. Sonra çözüyor kendi kilitlenmesini, bu din adamı olma konusunda aileden getirdiği kendi kilitlenmesini çözüyor, ondan ayrışıyor ve bu sistemi, konstelasyonu evrensel boyuta herkese ulaşabilecek şekilde taşıyor. 39 dilde kitapları çevriliyor falan falan. Şimdi nedir bu? Aslında sizin yaşamınızda yaşadığınız her şeyin olmayan, farklı, gözünüzle görmediğiniz, olmadığını zannettiğiniz bir tarafını açığa çıkartan temsilci algısı fenomeninden, yani her bireyin sizin yaşamınızdaki o kilitlenme, neyse hastalık olabilir, ilişkilere ilişkin bir şey olabilir. Yani ev satmak, mal satmak, iş kurmak, her konu olabilir. Buradaki görünmeyen, bilinmeyen dinamiklerin açığa çıkmasını temsilci algısı fenomeniyle ortaya koyan bir çalışma. Almanya ve yanılmıyorsam İsviçre'ydi, sigorta kapsamında. İşte bu sistem diyor ki, üç tane şeyden bahsediyor. Düzen, denge, aidiyet. Bu sistemin daha da böyle gelişmiş halinde konstelasyon çalışmalarında niyet konstelasyonu var. Doktor Franz Rupert'ın, Bertellinger'in gene o da tornasından çıkan uzman bir kişi. Hatta Türkiye'de de şu anda kitabı var, Sevgi, Travma, Korku diye. Biz eğitim kapsamında bunları okumuştuk. Bizim ruhumuzda travmatize olan parçalarımızı da bütünleştiren bir çalışma artık. Yani çalışma da kendi içinde evriliyor ve daha üst versiyonlara çıkıyor. Nedir bu? Ne demek istiyorum? Siz bilmediğiniz annenizin bir travmasına dolanıksınız. Hatta belki de anneannenizin yaşadığı bir şey. Anneanneniz diyelim ki küçük erkek kardeşini 2 yaşında kaybetti. Ve o anneanne erkek kardeşini 2 yaşındayken kaybettiğinde 10 yaşındaydı. Uyduruyorum şimdi, tamamen uyduruyorum. Sonra bu uydurduğum şeyler birilerine böyle gidiyor. O da çok güzel denk geliyor yani. Ve anneanneniz sizin çocuğunuz olduğunda orada 2 yaşında ölen erkek kardeşini kodluyor. Hatta diyor ki onun adı şu olsun diyor. O da belki bunun farkında değil. Şimdi o çocuğa baktığında, yani torunun çocuğuna baktığında, gerçekten torunun çocuğunu mu görüyor yoksa o 2 yaşında ölen erkek kardeşini mi görüyor? Bunlar ve bunun gibi pek çok türev olay, yaşanmışlık kilitlenme yaratıyor. İşte bu kilitlenmeler hayatımızda bizim ilişkilerimize, yaşamı hak edişimize, yaşamı doyumlu, tatminkar yaşayıp yaşamadığımıza etki ediyor. Yani mesela eğitimden bir şey, bir arkadaşın horlama problemi vardı. Ama ameliyat olmuş, tıbbi çözümler aramış, 17-18 yaşından beri horluyor. Bu horlamanın ardındaki dinamiklerde annenin hiçbir zaman evlenmek ve çocuk sahibi olmak istememesinin ve annenin bu kadını aldırmak, son çocuk aldırmak istemesinin ortaya çıkışı kişide büyük bir aydınlanma yaratıyor. Çünkü davranışlarını, neden hayatını anneye, çocuğu gibi, annesini çocuğu gibi gördüğünü ve çocuğu gibi ona bütün özeni gösterdiğini algılıyor. Yaşamda kalmak için öyle yapmak zorunda. Ama bu hayatını dolu dolu yaşamak mı? Yoksa hayatını anneye feda etmek mi? Annenin kendi hayali evlenmeden çocuksuz bir hayatı yaşamak, annenin hayali. Ama şu an kızının yaşadığı hayat bu. Horlama ne yapıyor? Ne işe yarıyor? Partnerleri uzak tutuyor.
Kendini koruma altına alıyor.
Evet. İşte bunların farkındalığı insanın yaşamını çok büyük ölçüde değiştirir, dönüştürür. Bunların farkındalığıyla birlikte işte o görünmeyen dinamikleri konstelasyon çalışmaları ortaya koyuyor. Ve dinamikler görünür olduğunda orada tamamlanmamış duygular da ifade buluyor enerji alanında. Temsilciler üzerinden. Şimdi ben ne kadar anlatsam, bana da anlatıldığında hiç kafam basmıyordu. Yaşayarak, deneyimleyerek görmenin kendi idrakımızla yerleşmesi gibi bir durum söz konusu. O alanı açabiliriz kendimizi diye düşünüyorum.
Ben
bir
de öyle düşünüyorum.
Bir alanı açmak en güzeli.
Yani çok kıymetli çalışmalar var. Aile konstelasyonu da onlardan biri. Benim açımdan çok hızlandırıyor süreci. Hani psikoloğa gidip aylarca, yıllarca oturup kendini dinleyip kendini dinlediğinin farkına varman ve aslında senin çözmeye başlaman gereken süreç senin hızında ilerliyor. Aile konstelasyonunda ben o idrakı daha hızlı yaşadığımı fark ettim ve o yüzden bana çok hizmet etti mesela.
Çok güzel bir tespit söyledin. Çünkü senin bilmediğin hikayeyi nasıl anlatacaksın ki?
Evet, zihin teyit etmek istiyor. Kendini dinledikçe hikayesini coşturup teyit ediyor, evet. Ama çözüm çıkmıyor oradan.
Evet. Çok hızlı, etkin, dinamik ve bütün aile sistemine katkı sağlayan bir yöntem, bir çalışma. Tüm aile, yani mesela bizim ailede ben çalışıyorum. Ben kardeşimdeki şeyi görüyorum yani, izliyorum. Ya da mesela ben o gün çalışmaya gidiyorum, eğitime gidiyorum. Ertesi gün annemden bir şey duyuyorum. Yani hislerine dair, duygularına dair. Öyle zaten her aile bir tane böyle şifa ile ilgilenen birisi gelirmiş. Benim bir hocam vardı, şey derdi. O kişi derdi aileyi böyle tutar. Diğer kardeş, ya dedim benim kardeşim ama hiç, o böyle tutar sistemi. Sistemdeki hiyerarşi de çok önemli. Aile sistemindeki hiyerarşi. Yani küçük hiçbir zaman büyüğe büyüklenmeyecek. Bir sıra var. Bunların hepsini kitaplar çok güzel anlatıyorlar. Ben de bu aralar bunlara bayağı odaklandım projem dolayısıyla.
Onun ama ötesine zaten ilgi alanı. Yani şey doğru, evet, ailede biri seçiliyor ya da bence biz biri değil. Benim ailemde Allah'a şükür hani kardeşlerim de dahil o sürece giriyoruz beraber paralel ama ister aile konstelasyonu, ister nefes olsun, ister yoga olsun fark etmez. Kendine doğru yaptığın her yolculukta attığın her adım seni temizlerken senin kan bağında olan insanları da fark etmeden temizlemeye başlıyorsun. Bence o da o yolda ilerlemek için ekstra motivasyon olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bana çok öyle geliyor.
Çok doğru.
Peki bir de sen regresyon terapisi diye bir şey yapıyorsun. O nedir?
Regresyon terapisi aslında regrese geriye gitmek demek. Ve düşün ki bizim hamurumuzu pek çok şey yoğuruyor. Yoğururken işte ne dedik? Anneden babadan geldik dedik ama bizim bir büyük neslimiz var, tanısak da tanımasak da dedik. Sonra yaşamın içinde yaşadığımız olaylar var vesaire. Ben tüm bunların sonucunda bugünkü Hande oldum. Ben oldum. Hepsine çok şükür, çok teşekkür. Bu tabii bilince gelmek de öyle kolay bir şey değil. Ben geldim diye de bir iddiam yok. Olduğumuz halimizden hani beni ben yapan unsurlara karşı, sen ilk başta dedin ya hani kabul, güzel bir hani kabul. İşte o kabul aşamasına gelebilmek için hayat bizi hep bir şeyleri çözümlemek için ya da zorlukları aşmak için bir yolda tutuyor. Ben öyle görüyorum. İşte bu böyle dikey bir çizgi gibi düşünelim. Zaman çizgisi var. Regresyon terapisinde yaşadıklarımız zaman çizelgesi üzerinde koyduğumuzda seni hiç etkilemediğini düşündüğün olaylar ya da gerçekten senin hayatında çok dönüm noktası olan olaylara gidip oradaki duygular ve korkularla çalışıyoruz. Mesela bir tane örnek vereyim. Benim şimdi en son regresyon terapisi eğitimine katılan bir arkadaş vardı. Dedi ki hayvanlardan korkuyorum. Şimdi pek çoğu kişinin kedi korkusu, fobisi, köpek fobisi, yani hatta yılan vardır. Bunların hepsinin sembolik bir takım anlamları var ama kişiye göre değişebilir. Yani eğer aşırı derecede yılan korkunuz varsa bu genelde penis, cinsel taciz, tecavüz durumuyla ilişkili olabilir. Herkes için böyle midir? Değildir. Ama bunun ben gene danışanlarımda örneğini gördüm. Hayvanların böyle bir takım bilinçaltımızdaki işte çağrışımları olabilir ya da bir deneyimimiz olabilir. Şimdi bu kişi hayvanlardan korkuyor. Ama çocukları var ve onlar evde evcil hayvan istiyorlar. O evcil hayvan alabilecekleri de kuş olmuş. Şimdi bir sorun yaşıyor. Sorun ne? Kuş diyor kafama diyor gelip konmasın diyor diye kafamı çarptım diyor. Yani bir kaza geçirmiş, ev kazası. Şimdi buna aman kaza geçirdim falan diye bakmıyor. Çünkü bu kişi zaten regresyon terapisinde öğrenci sınıfında. Bunu dedi çalışmak istiyorum ben. Çalışmaya başladığımızda bilinçaltı şöyle bir kelimeyi attı ortaya. Bana doğru dedi yaklaştıklarında korkuyorum. Yani uzakta olduğunda bir sıkıntı yok. Ama yaklaştıklarında ve dedi onları da gayet de çok seviyorum. Yani sevgim de var. Sonra biz onunla çalışmaya başlarken 8 yaşlarında bir olaya gitti. 8 yaşındaki olay şöyle. İşte böyle mahallede kardeşi falan da var küçük. Çocuklar oynuyorlar. Daha büyük yaşta 14-15 yaşlarında iki çocuk geliyor. Onları böyle tehdit ediyorlar. Ve o esnada korkuyor. Çünkü çocuklardan bir tanesi ona doğru yelteniyor. Yaklaşıyor. Bak çok güzel söyledin. Yaklaşıyor. Tamam mı? Ve o sırada işte basıyor çığlığı, babaanne de orada, babaanne diyor, babaanne koşuyor geliyor, çocuklar kaçıyor gidiyor falan filan. Şimdi babaanne akşam bunu anneye söylüyor, anne de babaya söylüyor. Baba da çok öfkeleniyor ve bir köpekleri var. Köpeği alıyor, öfkeyle birlikte çıkıyor sokağa. Şimdi aslında babanın amacı, niyeti, köpekle birlikte koşamadığı noktada işte o kişileri yakalamak ve köpeği öyle yetişiyor. Hadi yakala, ısır şey. Ve çocuk aslında o kadar empat ki her şey sünger gibi emdikleri için babasının bir öfkesi, iki diğerlerine zarar verecek korkusu, üç köpeğe yapmış olduğu muameleden dolayı köpekle özdeşim kurup köpek için üzülüyor. Yani aslında hayvanlara dair bir korkusu yok. Ama çaresizliği var babasının köpeklerine bu davranışından dolayı. Ve üzüntüsü var. O yüzden onlara hani yaklaşınca bu bilinçaltında tetiklenmeye başlıyor. İşte biz bunu regresyon terapisiyle bu anıyı ortaya çıkarıp orada çocuğun duygusunu babasına söylemek istediklerini, işte köpeğe dair duygularını ifade ettirdiğimizde, belki ağlamayla, öfkeyse belki işte yastığı yumruklamakla, yani o enerjiyi transforme ettiğimizde, akıttığımızda o bedende sıkışan, kilitlenen enerji serbest kalıyor. Olayın özü ortaya çıkıyor. Hem farkındalık var, hem duygu transformasyonu var, serbest bırakma var. Hem de geçmişte olan bir şeyin bugünkü hayatına davranışsal olarak etkisi ortadan kalkıyor. Regresyon terapisiyle anne karnı dahil her yere gidebiliriz. Geçmişte o timeline'ı düşün. Hatta ve hatta inananlar için söyleyeyim, başka yaşam formlarımıza dahi gidebiliriz. Buna da biraz daha spiritüel regresyon diyoruz ya da geçmiş yaşam regresyonu diye biliniyor. Ama bugünkü hayata çalışmak zaten çok
yeterli. Aynen.
Kıymetli. Evet.
Ona niyet etmiş olmak yeterli bile. Evet. Peki, çok vaktimiz kalmadı ama iki tane daha konu vardı seninle üzerinden geçelim istediğimiz. Duygularla ilişki yaşayabilmek.
Çok güzel. Duygularımız çok yoğun ve duygularımız bizi kontrol ediyor. Duyguların içinde kalarak, duygularımızın farkındalığında ilişkimizi sürdürmek ustalık seviyesi. Her zaman karşıdaki kişinin duygusu belki de bizim bastırıp ifade edemediğimiz bir duygu olabilir. Ne demek istiyorum? Karşıdaki kişiyi çok öfkeli, hırçın, agresif görüyorsunuz. Bu sizin bastırıp bastırıp yok saydığınız öfkeniz olabilir. Ya da kırılganlığınız had safhada, kırılgan tarafınız her sözde, her şeyde ortaya çıkıyor. Bu da o içinizdeki küçük çocuğun sarıp sarmalanma ihtiyacı olabilir. Duyguların içinde kalarak ilişkiyi sürdürmek müthiş bir ustalık. Çünkü o kişi sizin aslında kendinize ulaşmanızdaki bir anahtar, akses.
Aynen.
Burada bu kişisel gelişim camiası içinde diyeyim. Bir tuzak var. Ben bu tuzağa düştüm, bak itiraf ediyorum. Her şeyi iyileştirmek, her şeyi kendinde aramak, çözmek hakikati, gerçeği görmene de engel olabiliyor. Burada da kantarın topuzunu kaçırmamamız lazım. Eğer sürekli yoğun umutsuzluk, karamsarlık, üzüntü, kırılacağınız olaylar içinde buluyorsanız kendinizi, orada da şöyle bir bunları gerçekten yaşamam gerekiyor mu deyip o iyileştirme, her şeyin pozitifinden bakma halinizi azıcık dengeye getirmeniz iyi olur. Onun içinden çıkabilmek için.
Yok, kesinlikle. Zaten hizmet etmeyen, ben hizmet kelimesini evet sorguluyorum bu sıralarda. Katkı sağlamayan diye değiştirelim dedi. Berfan'ın yeni önerisi bu şekildeydi. Eski 3D hizmet dedi yani, ki orada özen göstereceğim şimdi. Ama bize, yolumuza, amacımıza, kendimizi gerçekleştirmemize katkı sağlamayan bazı şeyleri de, bazı kişileri de, bazı yolculukları da iyileştirme sorumluluğumuzu salıvermemiz gerekiyor aslında.
Harikasın.
Önce ben.
Evet, evet. Çünkü zaten o benim, yani kendin olmak o kadar kıymetli bir şeymiş ki, yani kendin olamadığın noktada işte kendinde ne için ödün veriyorsun? Hangi orada eksikliği duyup da ödün veriyorsun, vazgeçiyorsun, kendin olmak diye bir kenara bırakıyorsun. Tamam, biz olacağız da, biz olurken ben kendim olabiliyorsam biz olalım. Her türlü ilişkin içinde. Kardeşimle ilişkimde de, annemle ilişkimde de, sevgilimle ilişkimde de. Hepsinde kendin olmanın kıymeti paha biçilmez.
Zaten onu deneyimlemeye geldin. İki nefes evet. Arası bir yaşam. Kendini yaşayamazsan ne yaşayacaksın o zaman yani?
Evet.
Peki son olarak da pointlerimizden biri olan sevebilme ve sevilebilme kapasitemiz nedir Hande'ciğim?
Çok güzel. Şimdi gene böyle bir arkadaşımla sohbet ediyordum ve dedi ki benim dedi sevebilme kapasitem gerçekten geniş dedi. Allah Allah. Şimdi yani evet, insan başta ilişkiye başlarken zaten ben bunu sevmeyeceğim, hoşlanmayacağım diye başlamıyor ki. Açık böyle bir yüreklilikle başlıyor. Ama belki de bizim bir kapasitemiz var ve biz o kapasiteyle sevgiyi alma ve vermekte sınırlı olabiliriz. Orada kırılmalar yaşadığımız için kalbimiz kapanmış olabilir, değil mi? Hani kalp çakrası, hep böyle işte fiş pozlar falan yapıyoruz kalbi açmak için vesaire. O kapasiteyi arttırmak mümkün. Kendi kapasitemizin farkında olursak arttırmak mümkün. Ama bunu öncelikle tabii kendimizden kendimize yapmamız şart diye düşünüyorum. O kapasitenin esnek olduğunu, kapandığı gibi açılabileceğinin de farkındalığıyla sevme ve sevilme kapasitemizi. Birini çok çok sevebilirsiniz, insanları çok sevebilirsiniz, doğayı çok sevebilirsiniz ama sevilmeye izin vermiyor olabilirsiniz. Acaba bunları böyle hani nasıl fark ederiz ve nasıl kapasitemizi genişletebiliriz, arttırabiliriz diye böyle bir soruyla aslında bunu konuşmak istemiştim. Güzel oldu.
Evet, alma verme dengesi aslında bahsettiğin bir nevi.
Evet,
hepimiz verme konusunda çok fazla generous olabiliyoruz, böyle geniş geniş verebiliyoruz ama almaya geldiğimizde tıkanabiliyor insanoğlu. Özellikle yardım istemeye, destek isteme de bunlardan biri. Ki bizim yaptığımız ana konular zaten o destek isteme cesaretini gösterenlerin elini tutabilmek üzere. Bu alanın varoluş sebebi.
Evet. İşte orada gene hak ediyor muyum, layık mıyım? Yaşamı almaya, yaşamaya hakkım var mı? Burası da oraya bağlanıyor. Sevme, sevebilme kapasitemiz yaşamı layıkıyla, hakkımız olduğu şekilde yaşayıp yaşamamızla bağlantılı.
Harika bir soruyla bırakalım. Bence bu soruyu herkesin yüreğinde titreşeceği şekilde bırakalım. Gerçekten dediğimiz gibi bir yaşam, iki nefes arası bir yaşam. Bunu hakkıyla, o biricikliğimizi kutlayarak, tüm geldiğimiz hikayeyi onurlandırıp, içinden geçip onu dönüştürerek yaşamak bizlerin elinde.
Çok güzel söyledin. Teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim Hande. Çok mersi.